13. Ayrım.
Hacı Kamil Efendi, Bahariye Mevlevi Hanesi'nden sonra Eyüp'e emektar ziyaretine gitti. Elindeki adres metruk, boynu bükük bir ahşap yıkıntısına benziyordu. Yıllarca ailesine ve kendisine hizmet etmiş insanların böyle bir yerde yaşadıklarını görmekten rahatsız oldu. Gözden ırak olan, gönülden de ırak oluyordu. Bütün ikazlarına rağmen Behçet'in bu aileye karşı böyle ilgisiz kalmış olmasını kabul edemiyordu. Demek ki delikanlı İstanbul lezzetiyle ailevi ve insani mesuliyetlerini unutmuştu. Sorumluluğu olmayan sevgiden, olsa olsa cıvık bir ihanet tekrarı doğabilirdi. Kapıyı vurdu, bekledi. Ses yoktu. Tekrar vurdu. Karşı evin kafesi açıldı. Yaşlı bir kadın sesi duyuldu. Bu sabah gittiler. Akif'i mektebe vereceklermiş. Yorgun görünüyorsunuz. Gelin size kahve pişireyim. Hacı Kamil Efendi yorgundu. Bütün gece trende uyumamış, üstelik istemediği manzaralarla karşılaşınca sıkıntısı artmıştı. Birecik'le İhsan'ın dostluğuna rağmen, oturup iç rahatlığıyla dertleşeceği bir insana ihtiyacı vardı. Önce şu yemek işini bitirecek, sonra gidip Madame Rea'yı görecekti. Özlediği iç rahatlığı Madame Rea'nın meclisinde mutlaka bulunurdu. Vilayetteki toplantı uzuyordu. Başbakan Londra ile hala irtibat kuramamış olmasına sinirlenmiş, bakanların kendisini beklediğini unutmuştu. Köprülünün verdiği haber eğer doğruysa bütün planlarını değiştirmesi gerekecekti. Bu bilginin nedeni kendisine daha önce intikal ettirilmediğinin sıkıntısını üzerinden atamamıştı. İstanbul Postanesi her türlü irtibatı kesmiş, sadece başvekili Londra'ya bağlamaya çalışıyordu. Vali içeri girdi. Reisi Cumhur'un İstanbul'a doğru yola çıktığını ve uçağın vaktinde Yeşilköy'e ineceğini bildirdi. Başvekilin sıkıntısı artıyordu. Son bir defa elçilikle bağlantı kurulmasına çalışılmış, bu defa bir yetkili bulunmuştu. Genç müsteşar, hariciye vekilinin İngiliz Başbakanı Sir Anthony Aden ve Dışişleri Bakanı Harold Macmillan'la Kıbrıs konusundaki görüşmesinin tamamlandığı ve Fatin Rüştü Bey'in birkaç dakika içinde sefarette beklendiğini anlatırken çok heyecanlıydı. Bu sabah toplantıda hariciye vekilimiz elini masaya vurdu. Bütün misyonları sindirdik. Görülmeye değer bir manzaraydı efendim. Başvekil beklediği rahatlığı nihayet bulmuştu. Köprülünün aktardığı bilgi doğru değildi. Hala siyaseti kendi elinde yoğurduğunun gururunu ve hazını bütün hücrelerine sindirecek şekilde derin ve mesut nefesler aldı. Odayı terk ederken zafer kazandığı meydana teftiş eden kumandan edasındaydı. Toplantı salonuna girdi. Oturuncaya kadar bütün bakanların ayakta beklemesinden memnun oldu. Mazeret belirtmeye gerek görmeden konuya girdi. Türk tarihinde umulmadık zamanlarda kazanılmış büyük zaferler vardır. Yıllardan beri vermekte olduğumuz bir savaşın içindeydik. İlk zaferi Fatin Rüştü Bey kazandı. Hariciyemiz de vazife almış, herkes ayağa kalkıp bu muvaffakiyeti alkışlamalıdır. Fuat Köprülü'ye doğru döndü. Önce sizden başlayalım hocam. Köprülü, dudağının ucuna ilişmiş sigarasının son nefeslerini alıyordu. Küller eteğine döküldü. Gözlüklerinin odağından başvekiline baktı. Koltuğunu biraz geri çekip daha rahat bir oturuş için bacak bacak üstüne attı. Başvekil ayağa kalktı. Kapıya doğru yürüdü. Beşuş çehresi değişivermişti. Sesinde Aydın Dağları'nda sıkça oynanan bir zeybiğin musikisi vardı. Bize de derler çakıcı, yakarız konakları. Esther, Madame Rea ile birlikte çarşıya çıktı. Behçet'in evine yerleşen misafirlerinin ihtiyacı olan eşyayı almak üzere Moderno mağazasına girdiler. Ermeni Hastanesi'nin merdivenlerine bitişik mağaza, İstanbul hayatının en modern mobilyalarını satıyordu. Geniş cephesi ve derinliğinin yarattığı mekanda Avrupa'dan ithal edilmiş son moda mobilyalar düzenli biçimde sergileniyordu. Tezgahtar Madame Rea'yı görünce patronu çağırdı. Misafiriniz var efendim. Patron, Alex'in eski bir arkadaşıydı. Delikanlı yıllarında aynı mahallede yetişmişlerdi. okulu yarıda bırakmış, babasının küçük marangoz dükkanına çırak olmuştu. O küçük çırak bugün İstanbul'un tecrübeli ve itibarlı mobilyacısıydı. Tepebaşı marangozlarının el emeği göz nuru eserlerinin yanında ithal edilmiş eşya, yabancılığını hemen hissettiren bir eğretilik ve soğuklukla sergilenmişti. Patron değer verdiği eşyanın arasından geçerek yaklaştı. Madame Rea'yı kucakladı. Madame, hasretim vardı. Esther uzakta duruyor, takdim edilmesini bekliyordu. Acaba nasıl bir sıfatla bu orta yaşlı esnafın zihnine yerleşecekti? Madame Rea Esther'in elini tuttu. Gelinim, ama size başka şeyler almaya geldik. Patron Esther'in elini sıktı. Çok talihlisiniz kızım, değerli bir aileye gelin oluyorsunuz. Patron gençliğinde Alex'in yardımlarını görmüştü. Bu dükkanı açarken eli biraz sıkışmış, Alex işin farkına varınca gelip derdine çare olmuştu. Bu iyilik şimdi İstanbul'un en pahalı mobilya mağazasının temelindeki taştı. Bu teşekkürü ifade edecek çok vesile eline geçmişti ama bir türlü istediği şekilde dillendiremediği endişesini atamamıştı. Şimdi yeni bir fırsat karşısındaydı. Madam, dün cumada vaaz dinlerken sanki Alex'i dinliyormuşum gibi oldum. Bugün sizi gördüğüme ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz. Esther yine bir eski hatırada kenara itilmiş gibi yorgunluk hissetti. Madame Rea, Behçet, Emir Dağlı, Fatimetüzzehra hep hatıralarla canlanan, heyecanlanan ve mutlu olan karakterlerin örneğiydi. Babaannenin o akrep kıvrılışı, o yılan süzülüşü ve o tavus kuşu gibi rengarenk açılışı bunların hiçbirinde yoktu. Hiçbirisi sevgiyi nasıl görmezlikten gelecek, şiddeti nasıl arttıracak, nerede diz çöküp yalvaracak tecrübede yetişmemişti. Bunlar hayatı hakiki tarafından görmeye alışmamışlardı. Hep bir hayal lezzetiyle rahatlamış, hep bir başka vaadin umudunda avutulmuş çocuklara benziyorlardı. Pişmemişlerdi. Kolayca gülüp kolayca ağlıyor fakat güçlenip savaşa hazırlanamıyorlardı. Takdim edildiği sıfata uygun bir tavır henüz ortaya konmamıştı. Bu tavrı birinin ölçüsü iyi ayarlanmış biçimiyle belirtmesi artık gerekliydi. Madame Rea'yı kırmak istemiyordu ama ilk günden verilmiş bir taviz daha sonra tesirini arttırıp esarete dönüşebilirdi. Madame, misafirleriniz için siz eşyaya bakarken ben biraz hava almak istiyorum. Burada benim alıştığım huzur henüz yok. Madame Rea üzüldü. Esther'i kucakladı. Sevgi gösterirken sahip olduğu bütün sıcaklığı üzerindeydi. Kibar ifadeler kullansa bile özünde saygısızlık taşıyan hiçbir davranışı hoş görmesi mümkün değildi. Eğer alttan alırsa Esther kendini sürüye dalmış aç kurda döndürebilirdi. Kurt kurdu yemez dedikleri doğru değildi. Sırası gelmişse eğer her şey mübahtı. İddialı insanları severim Esther ama saygısızlık teşhirine tahammülüm yoktur. Koluna girdi. Mağazanın derinliklerine doğru yürüdü. Umarım ki tekrar böyle teşebbüslere cesaret etmezsin. Behçet şeyhin huzuruna kabul edilmek için bekliyordu. Küçük bir odanın içindeydi. Sanki yeniden çile hücresine girmiş gibi huzuru tatmaya başlamıştı. Hayatı seviyordu. Budala ve kaba yaşayanlar arasında ince fikirli bir yol tutturmuştu. Zaman zaman şeyhin sofrasında oturmak hayırlı bir rüyanın tabirleri gibi hoştu. Hayyam'ı, Mevlana'yı, Şeyh Ferit'i, Halet Çelebi'yi en seçme dörtlükleriyle dinliyor, sonra bir başka mitolojinin burçlarını yeryüzüne indiriyordu. Tahttan indirmesinler diye bütün çocuklarını doğar doğmaz yiyen Satürnüs'ü bu meclislerde tanımıştı. Bazı günler şeyhin huzurunda bol Zeus'lu bir felsefe meclisinin müritleriydiler. Behçet'i içeri aldılar. Şeyhin yanına iri gözlü, sert çehreli birisi oturmuştu. İtibar gördüğü daha ilk bakışta belli oluyordu. Yüzünde sevimli bir şehvetin, kah gergin, kah titrek, fakat daima seviyeli terkibi vardı. Çehresindeki asabiyet, kahkaha yaratan bir çılgınlık cinasından farklı değildi. Behçet her ikisinin de elini öptü. Oturacağı yer gösterilinceye kadar ayakta bekledi. Şeyh genç müridini bir başka ustaya takdim etti. Hacı Kamil Bey'in mahdumu Behçet Bey. Tıp tahsil ediyorlar. Sayesinde çok şey öğreniyoruz. Estağfurullah efendim. Şeyh'in misafiri oturduğu yerden kalkıp Behçet'in yanındaki mindere bağdaş kurdu. Dedene benziyorsun. Bu yakınlık hissettiren müdahaleye daha fazla açıklık getirmek istedi. Meslekte ilk vazifem Konya savcılığıydı. Mardinli bir eşraf çocuğunun çifti çubuğu dururken köy köy eşkıya takibine gidişimi Konyalılar yadırgadılar. Deden halden anlayan adamdı. Uzun süre Meram'daki evinizde misafir olmuşumdur. Bir tevazu daha göstermek ihtiyacını duydu. Ney üflemeyi orada öğrendim. İlk dersimi deden verdi. Dergahta çileyi birlikte çekmeye başladık. Behçet'in bakışlarında bir deniz belirdi. Bu Safiye'nin rengiydi. Şimdi can meclisinde bir sohbet ve nasihat değil, açıkça gösterilmiş şefkat ve sevgiye muhtaçtı. Cefa defterini doldurduğu günlerdeki sabır ve tahammül, bir hikmet ihtiyacıyla yeniden aklını, vicdanını sarıyordu. Bu baskın yıllar sürecek bir başka tahammül bahsini açabilirdi. Akılla, düşünceyle her gerçeğe erişmek mümkün olsaydı, imanların ışığına ihtiyaç kalmayacaktı. Allah'ın manevi yakınlık derecesi dediği hulul, ibretle ve aşkla bakılan aynada Allah'ın kudretini ve güzelliğini seyretmekti. Behçet buna muhtaçtı. Varlığın sırlarını çözmek, hayatla ölüm arasında ruhları ölümsüzlüğe götüren dünya sınavını başarmak, meyus bir tevekkülle değil, sıcak ve ahlaka saygılı bir güzelliğe ve aydınlık düşünceye ulaşınca ölümsüzlüğe erişilerek bulunabilirdi. Ölüm yeniden doğuşun vaktiydi. Büyük sırra vasıl olmanın kapılarını açıyordu. Fani hayatın bir küçük hücresinden ebedi alemin büyük sırrına gidişti. Bütün dinlerin, imanların özü buydu. Bu öz insanın kendisiydi. Şimdi o meyus tevekküller yerine hayatı dört koldan dört nala yaşamak zamanıydı. Mardinli, Behçet'in aklından geçen sıkıntılarını fark etti. Yıllar önce de o, böyle dertli dünyalarda gönül terbiye etmişti. Bir öğüt vermek ihtiyacını duydu. Hepimiz bir küçük kızgın demiriz. Bir usta bizi bir ucumuzdan öteki ucumuza bağlar. Tevhid zincirinin halkalarında hayatın hakkını verenleri görmek kadar büyük saadet yoktur. Öyle bir zincirin halkası olmaya hak kazan ki, mana aleminin kapısı sana teslim edilsin. İşte zincir sana istediğin kabiliyetleri verecektir. Şeyh ziyaretin amacına vardığını ve vaktin dolduğunu işaret etti. Erdem ve hünerlerinde hiçbir abartmaya yer vermeyen bir üslubu kullanıyordu. Bu üslup bazen dinleyenlerde kendi büyüklüğünü sayıklatan bir humma ateşi yaratırdı. Bu nasihatten payınızı mutlaka alınız. Birlikte ayrıldılar. Mardinli Behçet'i sahiplenmişti. Bugünü ömrümün fevkalade heyecanlı safhalarından biri sayıyorum. Hayatıma istikamet veren bütün disiplinleri nasıl kazandığımı biliyorum. Bu mirasta Kamiloğlu ailesinin hakkı büyüktür. Şimdi sizinle bir yere gideceğiz. İhmal gösterdiğim bir mevzuu düzeltmek istiyorum. Sonra sakin bir yerde güzel bir yemek yeriz. Bana anlatacak çok şeyin olduğunu fark ediyorum. Mardinli hemen konuyu değiştirdi. Bir macera hissi yaratır gibi denizler biyolojisinden söz etti. Bütün dönemlerde ve konumlarda ayıplanmış hafif meşrep Neptunus'un hatır şinas coğrafyasını anlatıyordu. Çevrede her ağaç, her damla deniz, her esinti, her mavi sanki birbiriyle en mükemmel kimyada buluşmuş gibi Mardinli'nin gözlerindeydi. Heyecanlı sevaplar yaratmış bir oburluk içinde etrafı seyrediyor, her parçayı ölçüsünde tanımlayıp bütündeki yerine oturtuyordu. Bazen bütünden ayrılıp parçada lezzet buluyordu. Bir tarafta deniz, öbür tarafta süt bağlamış incir bahçeleri arasından geçiyorlardı. Mardinli'nin zemine çektiği gök kubbede, tövbe kurbanlarının cellatları el birliğiyle iri bir güneşi tepeye taşıyorlardı. Aç gözlü Neptunus bu zemini eteğinin altına saklamış gülüyordu. Sonra saftil bir korkuya kapıldı ve keyifle suların tanıdığı en derin uçuruma itti. Olivio geçidi civcivli bir öğle üzeri yaşıyordu. Panagia kilisesinin avlusunda iki yaşlı el ele tutuşmuşlar, kim bilir nerelerde başlattıklarını unuttukları hatıranın tazeliğine hasrettiler. Güneş tam üzerlerindeydi. İstanbul'un az rastlanır Eylül güzelliklerinden biri yaşanıyordu. Birazdan güneş Çan Kulesi'nin arkasına geçecek ve gölgesi Olivio Hanna'nın küçük balkonlarına düşecekti. Babaanne rejanstan içeri girerken talihin saçlarını yakalamış, olanca hızıyla çekiyordu. Son rüzgarın elindeydim galiba. Bu kadın işin püf noktasını bütün ölçüleriyle doğuştan getirmişti. Misafiri olacağı insan hiç görmemiş olmasına rağmen sanki yıllarca avucunda yoğurmuş gibi yakından tanıyordu. Yüzünün şekli, bakışları, sesinin tonu, karakterini belirleyen bütün hisler, düşünceler, yaşadığı tecrübelerin dışında bir portre çizmekteydi. Bu portrenin tek zayıf noktası babaannenin ihtiyacıydı. Eğer gerekiyorsa diz çökecekti. Telefon edip hangi masanın ayrılacağını, misafirinin nereye oturacağını uzun uzun talim ettirmişti. Gelince misafirin önüne bir küçük vodka kadehi konulacak ve zihnindeki endişelerini coşturacak çakır keyif bir hırs yaratılacaktı. İçeri girince eliyle koymuş gibi bulacak ve kendisini takdim edecekti. Ben Esther'in babaannesiyim. Benim de adım Esther'dir. Garsonlar babaanneyi itibarla karşıladılar. Masanız hazırlandı. Lakin henüz misafiriniz teşrif etmediler efendim. Babaanne rahatsız oldu. Belli etmedi. Masaya oturdu. Misafir için hazırlanmış vodkanın ilk kadehini bir defada başına dikti. Garsonun hayretini gidermek istedi. Babaanne son rüzgarını savurdu. Bir evin yıkılmasını istiyorsan zelzeleyi bekleyecek kadar saf olamazsın. Madame Rea ile Esther, Moderno mağazasından alışverişlerini tamamlamış eve dönüyorlardı. Mağazadaki kırgınlık hissedilecek kadar belirgindi. Esther böyle giderse sıkıntının kaldırılmayacak kadar ağırlaşacağını fark etti. Madam, amacım sizi üzmek değildi. Yeniden örseleneceğim korkusu içimi öylesine sıkıyor ki öleceğimi sanıyorum. Allah rızası için bana yardımcı olun. Ben pisliğin kokusunu doğuştan bilirim. Madame Rea olayı unutmuştu. Bu kızdaki huzursuzluğu bir an önce gidermek gerektiğini biliyordu. Gözlerime bak güzel kız. Gözlerime bak. Hiç seni utandıracak iz var mı? Yolun ortasında durup Esther'i kucakladı. Şimdi gider, hüsnü tabiatta patlıcan beğendi yeriz. Sonra ver elini yatak, bir güzel uyku çekersin. Akşama Behçet'e sürprizim var. Esther, Madame Rea'yı bırakmadı. Bir daha ve sıkıca sarıldı. Başıma bir iş gelirse, iki elim hepinizin yakasındadır. Bu adamı sevdim. Sevdiğini de biliyorum. Bizi kıskanan yok. Bunu da biliyorum. Bizden korkuyorlar madam. İşin farkına varamadığımız şey budur. Madame Rea, Esther'in elini tuttu, doğru meydana sürükledi. Koş güzel kız, koş. Hiçbir rüzgar seni tutmasın. Esther durdu. Madame Rea'nın sırtına vurduğu kamçı, böğrüne geçirdiği mahmus istenilen hızı yaratmadan önce hasret kaldığı huzuru sağlamalıydı. Yemekten önce size bir şey göstermek istiyorum. İnanıyorum ki şimdi ışıklar içinde bizi bekliyordur. Çok değil, asmalı mescide kadar koşacağız. Başvekilin 53 kadillakını yol boyunca kestiler. Gençler, ihtiyarlar, çocuklar, yollara dökülmüş bir vatan evladını alkışlıyorlardı. Adnan Bey, Osman Şevki Bey'e son hatırlatmayı yaptı. Reisi Cumhur Hazretlerinin söylediği hususlara da konuşmanızda temas ediniz. Böyle günlerde huzursuzluk yaratmak uygun düşmez. Konuşmanızın son cümlesi çok güzel. Bir daha okur musunuz lütfen? Osman Şevki Bey, Konfüçyüs'ten bir sözü çok beğenmiş ve metne eklemişti. Tanrı size bir ruh vermişse, bu ruh insana saldırmaz. Martini'nin şoförü önceden verilmiş adresin önünde durdu. Koşup kapıyı açtı. Sesi önceden yapılmış bir ricayı tekrarlıyordu. Yemeğiniz bitinceye kadar müsaadenizi alabilirim, değil mi efendim? Martini başını sallayarak şoförüne izin verdi. Pera Palas'ın önünde büyük bir kalabalık toplanmış, gürültülü bir biçimde Galatasaray'a doğru yürüyordu. Behçet çocuğun yüzünü üniversite kantininden tanıdı. Başlarında sarışın, çakır gözlü delikanlı vardı. Biraz sinik duruyor. Kalabalık tam sakinleştiği anda yeni bir heyecan vermek için önlerine geçip bağırıyordu. Kıbrıs Türk'tür. Aksini iddia edecek varsa yüzünü görmek istiyoruz. Mardinli, heyecanlı gençler ordusunun geçişine kadar sabırla kaldırımda bekledi. Bir süre arkalarından baktı. Bir köpek kadronun peşine takılmış gidiyordu. İçlerinden biri döndü, elindeki sopayı köpeğe doğru fırlattı. Canı yanan hayvan acı çığlıklarla kaçıp Behçet'in yanına geldi ve çöktü. Mardinli köpeğin başını okşadı. Önemli bir şey olmadığını gördü. Koşup köpeğe sopayı fırlatanı kalabalığın içinden çekip kaldırımın kenarına kadar sürükler gibi getirdi. Delikanlının yüzünde korku vardı. Kalabalıktaki insanların kendisine sahip çıkacağını sanmış, ancak yalnız başına kalınca yakalandığı anın suçluluğunda telaşa düşmüştü. Kelimeler ağzından zorlukla çıktı. Alt tarafı bir köpek. Mardinli delikanlının yüzüne bakmadan yakasını bıraktı. Bir korku külçesi ayaklarının dibine yığılmıştı. Hayatın her şekline hürmet etmeyi bilmelisin delikanlı. Mardinli, arada bir ağzını bozmanın daha iyi bir lisan olduğuna inanmıştı. Aksi halde hayatın bir boka yaramaz. Behçet'in koluna girdi. Bütün sinirini, heyecanını atmış, tıpkı dergah kapısında gördüğü sakin halini kazanmıştı. Behçet, bir insanın saniyelik zaman farkında hislerini bu kadar kontrol altına alabilen kabiliyeti, hayret ve hatta hayranlıkla seyretti. Bu adamın yüzünde adalet ve intikam mücadelesinde kullanabileceği insanüstü güçleri olduğuna inanmaya başladı. Sanki bir ilahi kudret bu adama, nerede kullanılacağından emin olduğu bir kılıç vermişti. Bu kılıç şimdilik kınındaydı. Hadi bakalım. Önce şu işimizi bitirelim. Asmalı mescide saptılar. Sokak alışılmış sükunetini kaybetmişti. Dar sokağın yüksek katlı binaların yarattığı serinlik hemen hissediliyordu. Günün ışıklarından gecenin çökmeye başladığı bir gölgeli zamana geçiş başlamıştı. Uzakta bir küçük vitrin ışıklar içindeydi. Işığa doğru yürüdüler. Mardinli çıngıraklı kapıyı itti. İtibarla karşılanacağından emindi. Madame Katerina, sizi gördüğüme çok memnunum. Çok, çok uzun zaman geçti. Behçet artık şaşkınlığını bir yana bıraktı. Bütün imkan ve kabiliyetleriyle gelişmeleri gözlemek ve olanlardan bir mana çıkarmak gerekiyordu. Vitrindeki lambaya yanaştı. Esterin verdiği bütün tarifler doğruydu. Uzanıp dokunmak, okşamak istiyordu. Madame Katerina nazik bir şekilde izin istedi. Müsaadenizle efendim. Madame Katerina bu vakitsiz gelişten hüzünlenmişti. Belli etmemek için bütün gayretini gösteriyordu. Aylarca vitrinde duran bu lamba gerçek bir bereket tanrıçası gibi sadece dükkanın talihini değiştirmekle kalmamış. Ruhuna, bedenine, zihnine yepyeni bir dünyanın görüşlerini kazandırmıştı. Şimdi bu emanet tanrıçayı ait olduğu yeni mitolojinin tanrısına teslim edecekti. Lambayı vitrindeki yerinden özenle alıp orta masasının üzerine koydu. Bereket tanrıçasının altın maskesi yeniden giydirilmiş ve bir merasim ciddiyetiyle asıl sahibine sunulmak için hazırlanıyordu. Buyurunuz efendim. Bütün maharetimizi kullandık. Martinli lambayı yakından görmek istiyordu. Helbig apartmanının pahalı müzayedesinde bu lambayı bir eski dostu için almak istemiş ve hatırı sayılır bir fiyat ödemişti. Şimdi bu lambayı cibinlikli yatağın baş ucuna koyup o eski hatıraların canlanmasını bekleyecekti. Loş bir odaya sızan huzmelerde kendi varlığını nükteli, cinaslı bir kadınlık muaşeretiyle teşhir eden güzele duyduğu hislerini tazeleyecekti. Meftun bir erkek bakışında bu ışıktan mutlaka izler bulunmalı diye düşündü. Behçet öne fırladı. Mardinli'nin karşısında bir hayatın bağışlanmasını dileyen sesle başını öne eğdi. Bu lambayı almama lütfen müsaade ediniz efendim. Değerini mutlaka öderim. Madame Katerina şaşırdı. Refakatte gelmiş bir delikanlı hangi sebeple olursa olsun sahibinin önünde bir malın mülkiyetine talip olmamalıydı. Bu lamba ancak içindeki bilinmez sihri takdir edecek bir kıymet erbabının olmalıydı. Kendini kontrol edemedi. Bu ne cüret böyle? Mardinli sesini sertleştirmek ve Madame Katerina'ya bir ders vermek istedi. Şükran duymayı ve fedakarlığı öğreninceye kadar kendisi de böyle bir cesaretle bugüne gelmişti. Güzel ve becerikli kadının lambaya böyle sahip çıkmak istemesinden memnun olmuştu. Bir hatırlatma Behçet'e gösterilen bu haksız asabiyeti teskin edebilirdi. Mahareti olan insanlar cesurdur madem. Lütfen şimdi bu lambayı Behçet Bey için itinayla paketleyiniz. Bir ufak çıngırak sesiyle bir yeni dünya daha açıldı. Madame Rea ve Esther kapıdaydı. Madame Katerina gelenleri bir müşteri gibi değil, bir misafir gibi karşıladı. Bu güzel yüzlü kızı uzun süredir görmemişti, hatta merak ediyordu. Esther'i kucaklayıp yanaklarından öptü. Sizi çok merak ediyordum. Epeydir görünmediniz. Esther ne cevap vereceğini şaşırdı. Gözü orta masasının üzerindeki lambadaydı. Yoksa dünyası mı yıkılıyordu? Aylarca her gece bir ümit, bir teselli, bir tahammül gücü bulduğu bu lamba, şimdi hakkını vermekten uzak bir hantal ele mi geçiyordu? Babaannenin görünmeyen eli buralara kadar uzanmış ve tutmaya başladığı mutluluğun taçlarını elinden almak istiyordu. Rengi sararmış, ayakta duracak gücünü kaybetmişti. Bir sesle kendine geldi. Madame Rea? Behçet, kıvrandığı şaşkınlıktan kurtulmuş, yeni bir sıkıntının sancılarını duymaya başlamıştı. Kendini toparlamazsa bir daha ayakta kalacak şansı bulamayabilirdi. Son bir defa göğsünü genişletmiş ve dünyanın bütün nefeslerini almış gibi rahatlamıştı. Mardinli'nin beklediği tavrı gösterdi. Size Madame Rea'yı takdim ederim efendim. Hayatımda ve terbiyemde emeği çok büyüktür. Mardinli eğilip saygıyla Madame Rea'yı selamladı. Nasılsınız hanımefendi? Behçet artık istenilen ölçülerde cesaret göstermeliydi. İçinde bulunduğu bütün şartlar göstereceği bu cesaretin sonunda istediği taliye dönüşebilirdi. Esther'e doğru yürüdü. Hala o safran sarısı çehresindeydi. Lambanın karşısında cezbeye tutulmuş gibi duruyordu. Elinden tuttu, gözleri gülüyordu şimdi. Bu lamba senin artık Esther. Esther'i masanın önünden alıp Mardinli'ye doğru yürüdü. Opalinlerin içine sindirilmiş pembeler uçuşmuş, Esther'in yüzüne konmuştu. Tütün rengi tentesiyle yaydığı bütün ışıkları Esther'in üzerinde topluyordu. Mardinli kendinden geçmişti. Behçet saygısını koruyordu. Size Esther'i takdim ederim efendim. Çok değer verdiğim bir insandır. Mardinli eğilip Esther'in elini öptü. Tanıştığımıza çok sevindim hanımefendi. Değişikliği fark etmiş, ancak kavrayamadığı bu ani güçlenmeye bir sebep verememişti. Mardinli büyülenmiş gibiydi. Gözleri kestirilmesi imkansız bir hızla büyümüş, derin bir dehlizden ışıklar getirmişti. İnkar ile tasdik, iman ile düşünce arasında bir rakkas gibi gidip geliyordu. Yıllarca evrensel bir ruhu sevmiş, bu ruhun kalıplarında canlanmış her bedende bir ilahi haz duymuştu. Hayatı aşk ve takdirle kavrayıp, alemi canlandıran bütün telkin ve telakkilerden pay aldığına emindi. Bu payın sağladığı kudreti kullanmalı, elemle mutluluk, kötü ile iyi arasındaki farkı mutlaka bulmalıydı. Bakışları sadece Esther'in gözlerindeydi. Esther'in elini avuçlarında tutmaya devam ediyordu. Bir kere daha öptü. "Bana bir iftiharımı hatırlattınız matmazel." Behçet'e döndü. Çevresine uyamayacak kadar yorgunlaşmıştı. "Behçet Bey, sizi dostlarınızla birlikte olmak için yalnız bırakıyorum. Başka bir gün mutlaka yemek yeriz." Herkesi içine alan geniş bir veda selamıyla ayrılırken, lambanın yanına oldukça yüklü bir deste bıraktı. Birisine borcu olan ödemelidir. Bir maskeyle ardında gizlenen gerçek ne kadar soylu ve tecrübeli olursa olsun, kumanda edemeyeceği bir hiddetle baş kaldırabilirdi. Tarih insana nimetleri verse bile, eğer vaktinde gelmiyorsa, tadını çıkaramadığımız bir yük olabilirdi. Kırılması imkansız bir zincirden yapılmış çemberin içinde dönüp duracaktı. Mardinli bu zinciri kırdı. Duyduğu saadetin kendisini ezmesine fırsat vermeden bu iftiharı anlatmak ihtiyacını duydu. "Teşekkür ederim Bayan Esther. Bana 40 yıllık bir dost gibi gülümsediniz." Cahide Hanım son senedini de kırdırıp eline geçen parayı saymadan çantasına koydu. Yeşilçam'ın düzensiz kaldırımlarını hızla geçerek İstiklal Caddesi'ne çıktı. Ars sinemasının köşesindeki büyük duvara asılmış afişlerde güzelliği sergileniyordu. Sevdiği bir aynada yüzünü seyretmiş gibi mutlu oldu. Güldü, göz kırptı ve hızla karşı kaldırıma geçti. Atlantik birahanesi yükünü almıştı. Telaşsız adımlarla içeri girdi. Büyük boy Arjantin istedi. Usta bir el nikelaş kolu çevirdi. Köpükler kabarcıklarla dolu olarak altın renkli sıvının üzerinden taşacak seviyeye yükseldi. Cahide Hanım parayı tezgahın üzerine bıraktı. Köpüğü olanca hızıyla ortalığa üfürdü. Küçük köpükler birahaneyi doldurmuş gençlerin üzerine saçıldı. Cahide Hanım bunca yıllık itibarını yaşadığı böyle keyifli bir günde gençlerin kızmaya hakkı olmadığını düşündü. Etraftakiler Cahide Hanım'ı hoş gördüler. Biranın yarıya yakın kısmını bir dikişte içti. Cebinden bir şişe daha çıkardı ve biranın üzerine döktü. Bardağı sapından tutarak, hafifçe daireler çizerek vodkanın karışmasını bekledi ve yeniden başına dikti. Çantasını çıkardı, yeniden para saydı ve elindeki şişeyle birlikte tezgaha uzattı. "Bu sefer yarısını doldur, şu vodkayı da üzerine koy." Bunca yıllık geçmişine rağmen Muhsin Ertuğrul'la konuşurken heyecana kapılır, hatta korkacak kadar titrerdi. Bir güvenden çok cesarete ihtiyacı olduğunu düşünüyor, bu ihtiyacı içkiyle sağlayabileceğine inanıyordu. Muhsin Bey bekletilmekten hoşlanmazdı. Yaratılışından gelen gurur ve açgözlülük bir aradaydı. Doymak bilmeyen bir ihtirasla imkanların hepsini elinde tutmak istiyor, küçük hevesleri için asıldığı bütün iddialar daha ilk hazzında önemini kaybedip bir kenara itiliyordu. Başkalarının büyük tamahlar beslediği nimetleri hiç tadılmamış gibi bir kenara bırakışında, zarafet sergilemeye ihtiyaç duymayan hoyratlığının adını gurur koymuştu. Bu gururu kullanamadığı tek güç Muhsin Bey'di. Karşısında ufalıp bir küçük yün yumağına dönüyordu. Evin itibarlı kedisinin oynaması için pahalı koltuklar üzerine bırakılan bu yumak, bir hırçın tekerin tırnakları arasında lime lime oluncaya kadar köşeden köşeye atılıyor ve sonra bir başkası bulununca gözlerden uzak tutuluyordu. Çocukluğundan beri bu duyguları içinden söküp atamamıştı. Hayatına girmiş bütün erkeklerin iltifatlarında boyun eğdirmek isteyen bir emir kabalığı gizliydi. Hiçbir erkeğe düşlerde yaşanan bir aşkın zerresini vermemiş, herkesin kendi hayalinde yaşattığı ihtişamı bozmaya da niyetli olmamıştı. Şimdi uysal bir çocuk gibi Muhsin Bey'e gidecek ve emniyet ihtiyacıyla teslim olacaktı. Sert bir lisan dinlemeye kendini hazırlamıştı. Bütün mesele Muhsin Bey'i dinlemek değil, dediklerini yapmaktı. Muhsin Bey'in ağırbaşlı bir kadın görüntüsünde yaşanan fırtınadan hissettiği rahatsızlık son haddine varmıştı. Bu iddialı kadının gurur saydığı bencilliği ve laubaliliği eğer vaktinde kırılıp atılmazsa, bataklı damın kızı Aysel bir film hatırasından çıkıp gerçek bir çöküşün öyküsü olacaktı. Kin ve öfkeyle dolu bir kadının güzel ve tesirli olsa bile güçlü olması mümkün değildi.